Ayrım 47, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 396. Orhan Ünhan. Nur bir diğer oyunun büyük ortağı olduğu iddia edilen Orhan Ünhan ise çok gizemli bir isimdi. İnternet aramalarında sadece bozuk bir vesikalık fotoğrafı görülen Orhan Ünhan'ın uyuşturucu kaçakçılığında kilit isim olduğu DEA raporunda anlatılmıştı. Ancak hakkında çok az bilgi vardı. Orhan Ünhan 1973 yılında Erzurum İspir'de doğdu. 1998 yılından itibaren yani henüz 20'li yaşlarda büyük bir otomobil kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği iddia edildi. Avrupa'da çalınan otomobiller Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye getiriliyor ve Gürcistan'dan yurt dışına çıkarılarak satılıyordu. Kısa sürede suç örgütü büyüdü. 2007 yılında İstanbul'un Avrupa yakasında büyük bir otogaleriyi merkez olarak kullanıyordu. Tersanedeki şirketler Ünhan'ın kendilerinden haraç aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İş insanlarını kaçırdıkları, tehdit ettikleri, iş yeri ve araçları kurşunladıkları söylenmişti. MAT ismi verilen operasyonda Orhan Ünhan ve kardeşi İlhan Ünhan'ın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Ünhanlar çetesinin çökertildiği düşünülüyordu ama tam tersiydi. Orhan Ünhan Kandıra cezaevinde yatarken Türkiye'de uyuşturucu baronu denildiğinde ilk akla gelen isim olan Urfi Çetinkaya ile tanıştı. Parası da vardı ve kısa süre sonra birlikte iş yapmaya başladılar. Lokal bir suç örgütünün lideri olan Orhan Ünhan kısa sürede dünya çapındaki bir suç organizasyonunun liderine dönüştü. Uyuşturucu kaçakçılığı konusunda hakkındaki ilk iddia 2011 yılında Bolu'da 113 kilo eroinin yakalanmasıydı. Bu olayla ilgili aranırken yurt dışına kaçtı. Bolu'da gıyabında yargılanırken adı hiç gündeme gelmedi. Yerleştiği Hollanda'da ise eroinin Avrupa'ya sevkiyatını organize etmeye başladı. Kardeşi İlhan Ünhan ise Türkiye'deki işleri yürütüyordu. Orhan Ünhan, Hollanda polisinin takibinde olmasına karşın uzun süre operasyon için gerekli delilleri vermedi. Çok sayıda farklı kimlik kullanıyordu ve Avrupa'nın farklı kentlerinde faaliyetteydi. Yunanistan, Sırbistan, Türkiye Cumhuriyeti, Belçika kimlikleriyle tespit edilmesi zordu. Türkiye'ye de sahte pasaportlarla defalarca gelmişti. DEA raporunda bu konuda DEA'nın uyuşturucu trafiği ile ilgili araştırmalar yürütme tecrübesine dayanarak Orhan Ünhan kovuşturma makamlarının onun hakkındaki araştırmalarını engellemek amacı ile çok sayıda sahte kimlik üretmiştir tespiti yapılmıştı. DEA'nın raporlarındaki tespitlere karşın Zindaşti'de Orhan Ünhan da Nur 1 ile taşınan eroin ile ilgili yargılanmadı. Haklarında Türkiye'deki savcılıklarca takipsizlik kararları verildi. Ancak Haziran 2014'te Nur 1 ile taşınan eroinin yakalanmasından sonra Türkiye merkezli uyuşturucu baronları arasında büyük bir gerilim vardı. Daha sonra emniyet makamlarına ulaşacak ihbar ve ifadelere göre Orhan Ünhan ve Çetin Koç Zindaşti'yi de DEA ajanı olmak, malı ihbar etmekle suçluyordu. Organizatör İstanbul'da kayboldu. Savaş başlamıştı ama cesedin bulunmadığı ilk cinayeti sadece birkaç kişi biliyordu. Nur 1 sevkiyatının organizatörü Esfandiyar Rigi ortadan kaybolmuştu. 2.1 tonluk eroinin ilk bölümü yakalandıktan bir gün sonra 13 Haziran 2014 günü Esfandiyar Rigi Atina'dan İstanbul'a uçakla geldi. Yunanistan'daki operasyondan kıl payı kurtulmuştu. Baronlar milyonlarca dolar kaybetmişti ve bunun bedelini kendine soracaklarını biliyordu. İstanbul Bağcılar'daki Holiday Inn İstanbul Airport Oteli'nin 321 numaralı odasında bir gün kaldığını biliyoruz. O günden sonra ondan bir daha haber alınamadı. Orhan Ünhan tarafının iddiasına göre Esfandiyar Rigi'yi Zindaşti ve adamları öldürmüş, cesedini demir bağlayarak Marmara Denizi'ne atmıştı. Zindaşti ise bu cinayeti Orhan Ünhan'ın işlediğini iddia ediyordu. Yıllar sonra ifadesinde şunları söyleyecekti. Nur 1'de 2 ton uyuşturucunun taşınma organizasyonunu yapan aslen İranlı Esfandiyar Rigi, 1 ton uyuşturucunun yakalanmasından sonra benim Van ilinde olduğum sırada İstanbul'a gelir. Yukarıda belirtmiş olduğum iş adresine giderek benimle irtibata geçer ve benimle görüşmek istediğini söyler. Ben de bir gün sonra İstanbul'a geleceğimi ve geldiğimde görüşebileceğimizi söyledim. Ertesi gün İstanbul'a gelecek şahısla görüştüm. Şahıs bana Pakistan'dan Yunanistan'a 2 ton uyuşturucu gönderdiklerini ve bu uyuşturucunun 1 tonunun yakalandığını, 1 tonunun hala Yunanistan'da bir depoda olduğunu anlattı ve bununla ilgili kendisinin saklanması gerektiğini ve yasa dışı yollardan kendisini İran'a göndermemi istedi. Ben şahsa yardımcı olamayacağımı söyledim ve şahıs yanımdan ayrıldı. Zindaşlı ifadelerinde Esfandiyar Rigi'nin kendisinin yanından ayrıldıktan sonra Çetin Koç ile görüştüğünü ve Çetin Koç'un onun saklanmasına yardımcı olması için Orhan Ünhan'a yönlendirdiğini iddia etti. Orhan Ünhan'ın uyuşturucunun yakalanmasından sorumlu tuttuğu için Esfandiyar Rigi'yi öldürdüğünü öne sürdü. Zindaşlı Yunanistan'daki operasyondan 2 yıl sonra İstanbul'da bir silahlı çatışma nedeniyle gözaltına alındığında şoförü adına kayıtlı ama kendisinin kullandığı telefonda Esfandiyar Rigi'nin pasaportunun fotoğrafı bulundu. Ayrıca Esfandiyar Rigi'nin başka fotoğrafları da telefonda kayıtlıydı. Zindaşlı bunların kendisine oturum izni almak için gönderildiğini savundu. Esfandiyar Rigi'nin ailesi İstanbul'a gelerek kayıp başvurusunda bulundu ama hiçbir sonuç alınamadı. Artık Esfandiyar Rigi ailesinin dışında kimsenin aramadığı bir kayıptı. Ancak Baronlar Savaşı onun kaybolmasından 3 ay sonra çok daha şiddetlenecekti. Kızı ve şoförü öldürüldü. 26 Eylül 2014 günü saat 11 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de Zindaşti'nin malikanesinin bulunduğu Pelikan Hill isimli siteden lüks bir cip çıktı. Otoyola bağlanacağı trafik ışıklarında cip durduğunda bir araç sağ çaprazına yanaştı. Araçtan çıkan 2 kişi cam film nedeniyle içi görünmeyen cipi taradı. Hedef Zindaşti'ydi ancak o gün araçta 19 yaşındaki kızı Arzu Şarifi Zindaşti ve şoförü 23 yaşındaki Devrim Öztunç vardı. İkisi de hayatını kaybetti. Cinayet anını sadece sitenin uzaktaki kamerası kaydetmişti. Tetikçilerin kimliği belli olmuyordu. İlginç bir şekilde onlarca mobese ve güvenlik kamerası olan otoyolda da kimliklerini belli edecek bir kayıt yoktu. Araç da sahte plakalıydı ve bulunamadı. Zindaşti kızının öldürülmesinden 8 saat sonra Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi olarak ifade verdi ve şunları söyledi. Bugün meydana gelen yeğenim Devrim ve kızım Arzu'nun vefat ettiği olayla alakalı şüphelendiğim Çetin Koç ve Orhan Ongun, ifadeye soyadı yanlış yazılmış, Orhan Ünhan'ı kastediyor, isimli şahıslardır. Koç isimli şahıs aslen İranlıdır ve İran'da Parviz Kaşavarz Omarabadi gerçek kimliğini kullanır. Çetin Koç ismiyle narkotikten kaydı vardır ve aranır. Bu şahıs Çetin Koç ismiyle Dubai'den oturum alır. Şu an itibariyle Çetin Koç isimli şahsın Dubai'de olduğunu bilirim. Orhan Ongun isimli şahsın Türkiye'de çeşitli suçlardan kaydı ve arantısı vardır ve bundan dolayı da Belçika'da ikamet eder. Zaman zaman da Dubai'ye gidip orada kaldığını bilirim. Bildiğim kadarıyla Orhan Ongun isimli şahıs sahte Sırbistan pasaportu sahibidir ve zaman zaman Türkiye'ye giriş yapar. Çetin Koç isimli şahsın hakkında söylediğim her şeyin belgesi elimde mevcuttur. Çetin Koç ve Orhan Ongun birlikte eroin kaçakçılığı yaparlar. Zindaşlı ifadesinde Esfandiyar Rigi'nin kaybolması hakkında bildiklerini anlattı ve şöyle devam etti. Bu olaydan, yani Esfandiyar Rigi ile görüşmesinden, yaklaşık 10 gün sonra bana bahsetmiş olduğu Yunanistan'da bir depoda bulunan 1 ton uyuşturucu madde de yakalandı. Bu olayın neticesinde Çetin Koç ve Orhan Ongun, yani yakalanan bir ton uyuşturucu maddenin sahibi şahıslar, daha sonradan yakalanan bir ton uyuşturucunun yakalanmasına benim sebep olduğumu düşündüler ve bundan dolayı bana husumet beslediler. Bu olaydan sonra Çetin Koç benim kullandığım Facebook adresine kendi kullanmış olduğu Ramtin Jan ismiyle kullandığı Facebook adresinden bana Farsça "Sen bize sataşıyorsun, biz senden korkmuyoruz. Kendine üzülmüyorsan çocuklarına üzül" tarzında 13 Eylül 2014 tarihli saat 15.30'da bir tehdit mesajı attı. Büyük şeytan. Zindaşli'nin tam olarak hatırlamadığı mesaj cinayet soruşturmasında tercüme ettirildi. Mesajda "senin kastın bize rahatsızlık vermek, sen iftira atıyorsun, hırsız sensin ve hileciliği sen yapıyorsun. Muhbirlik erkeklik değildir. Ben hakikaten seninle asım olmak istemiyorum. Sen kendini düşünmüyorsan çocuklarını düşün, aklını başına topla. İnsanlar için bu kadar sorun yaratma. Allah'a yemin olsun senden zerre kadar korkmuyorum. Beni seninle düşmanlık yapmaya mecbur etme. Ben ne bozum ne de İraş Hesko. Ben senin dolduruşa getirildiğini biliyorum. Her şeyden önce büyük şeytanın ciğerini yakacağım. Büyük şeytan beni hep kötülüyor. Büyük şeytan bizi birbirimize düşürmek istiyor" yazıyordu. Zindaşlı kızının öldürüldüğü gün verdiği ifadede farklı bir olasılıktan da bahsediyordu. "Ben 2010 yılında Cemal Nehir, 2012 yılında cezaevinden çıktı. Bu olayla ilgili yakalandığımızda benim vermiş olduğum ifadelerin Cemal Nehir aleyhine olması, Cemal Nehir'in bana karşı husumet beslemesine sebep oldu. Bundan yaklaşık 3 ay kadar önce ortak tanıdıklarımız vasıtasıyla tehditvari oturduğu evi biliyorum, kullandığı arabayı da biliyorum. Onunla zamanı gelince hesaplaşacağız" tarzında bir söylemde bulunduğunu duydum. Ben bugünkü olayla alakalı Cemal Nehir isimli şahsın da bu olayı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimalini düşünüyorum. Cemal Nehir'in şu anda İstanbul'da ikamet ettiğini, benzin istasyonları sahibi olduğunu biliyorum. Bugün meydana gelen ve yeğenim ile kızıma silahlı saldırı emrini veren ve bunu gerçekleştiren şahıs ve şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Büyükçekmece cinayetleri. Zindaşli'nin ifadesinden sonra baş şüpheli Orhan Ünhan'dı ve o dönem Belçika'da yaşıyordu. Polis Orhan Ünhan ile bağlantılı olan Hacı Osman Sezen, Turgay Akar ve Tolga Hakan Ceyhan'ı takibe almıştı. Pusuyu onların kurduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyordu. Polis defalarca Hacı Osman Sezen ile buluştu ve onun aracılığıyla telefonda Orhan Ünhan ile görüştü. Orhan Ünhan bu saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını söylüyordu. Polisin sık sık buluştuğu Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar, Zindaşli'nin kızı öldürüldükten 3 ay sonra 22 Aralık 2014'te Küçükçekmece'deki bir balık lokantasında öldürüldü. İkisi de kimliği belirsiz tetikçilerce kafalarından vurulmuştu ve iddiaya göre balık lokantasının güvenlik kameraları çalışmıyordu. Elbette akla ilk gelen Zindaşli'nin kızının katili olduğu öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ı öldürttüğüydü. Ancak bu olay araştırıldığında çok farklı bir olasılık ortaya çıkacaktı. Cinayetin nedeni başka bir husumet olabilirdi. Halen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın öldürülmesiyle ilgili bir iddianame düzenlenmedi ve dava açılmadı. Oysa bu soruşturmayla ilgili çok fazla delil olduğu öne sürülüyor. Ünhan kardeşlere cinayet davası. Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar isimleri öldürülmelerinden aylar sonra Zindaşli'nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü olayla ilgili iddianamede tetikçiler olarak yazıldı. Oysa telefon sinyali, kamera görüntüsü, görgü tanığı yoktu. Bu iddia iki gizli tanığın ve olayla ilgili bazı sanıkların ifadelerine dayandırılmıştı. Orhan Ünhan ve kardeşi İlhan Ünhan ise iki cinayetin azmettiricisi olarak suçlanıyordu. Orhan Ünhan 5 Ekim 2015 tarihinde Belçika'da yakalandı ve 18 Mart 2016 tarihinde Türkiye'ye iade edildi. İlhan Ünhan ise yakalanmadı. Dava 13 sanıklıydı. İlk duruşma 11 Kasım 2016 tarihinde yapıldı. Orhan Ünhan, Zindaşti'nin kızını öldürenleri bildiğini ama kirli çamaşırları ortaya çıkacağı için söylemediğini savundu. Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar öldürüldükten sonra suçun onların üzerine yıkıldığını ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. 4 yıl sürecek yargılamada baronların hukuk savaşı yaşanıyordu. İki taraf da polis soruşturmalarından, yargıdan bilgiler, belgeler toplayarak birbirini suçluyordu. Sürekli ihbarlar yapıyorlardı. Ancak cinayetler de devam edecekti. Sarıyer'de çatışma. Kızının öldürülmesiyle ilgili dava sürerken Zindaşti ve adamları faaliyetlerini sürdürüyordu. 25 Mart 2016'da Sarıyer'de bir silahlı çatışmaya girdiler. Ömer Erdal Akkartal isimli suç örgütü lideri olduğu öne sürülen bir kişinin evini kurşunladılar. Kimsenin ölmediği bu olayın sonuçları Zindaşti için çok ağır olacaktı. Zindaşti ve adamları gözaltına alınacak ve cep telefonlarında çok önemli deliller tespit edilecekti. Hatta Zindaşti'nin Cumhurbaşkanı danışmanı Burhan Kuzu ile fotoğrafları polis soruşturma dosyasına girecek ama yıllarca orada saklanacaktı. Bu olayla ilgili iddiaları daha sonra detaylarıyla anlatacağız. İddiaya göre Zindaşti'nin kullandığı telefonda çok önemli bir cinayetin delilleri vardı. Çetin Koç cinayetinin hazırlıklarının telefon mesajlarında görüldüğü öne sürülecekti. Çetin Koç cinayeti. Zindaşti'nin kızının öldürülmesinin azmettiricisi olarak suçladığı Çetin Koç, yani İran'daki adıyla Hacı Parviz, Dubai'de yaşıyordu ve çok tedirgindi. Büyük bir servete sahip olan uyuşturucu baronu, Dubai limanı yakınındaki yüksek güvenlikli Fairuz Tower isimli gökdelendeki dairesinde yaşıyordu. 4 Mayıs 2016 gecesi lüks dairesinde Metin K. isimli eski ortağıyla konuşuyordu. Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle gerginlik vardı. Çetin Koç misafirini uğurladıktan sonra gece saat 2'de Gökdere'nin otoparkına indi. Lüks otomobilini çalıştırdığı sırada iki tetikçi susturucu takılmış silahlarını ona doğrulttu. Kolundan 2, kafasından 7 mermiyle vurularak öldürüldü. Sadece özel kartlarla girilebilen, her yerinde güvenlik kameraları bulunan gökdelende nasıl olduysa cinayet saatler sonra fark edildi. Katiller bu sırada 1,5 saat yol gidip Abu Dhabi Havalimanı'na ulaşmıştı, Dubai'den ayrıldılar. Dubai polisinin incelemesi sonucunda katillerin Kanada vatandaşları Harpreet Majhu, 26 ve Orosman Garcia Arevalo, 23 ile Türk vatandaşı Bora B. olduğu açıklandı. Kanadalı iki tetikçi Abu Dhabi'den İngiltere'ye uçmuş, oradan aktarmalı Kanada'ya gitmişlerdi. Bora B. olay tarihinde Türkiye'de olduğunu savundu ve bu cinayetle ilgili tutuklanmadı. Çetin Koç ile öldürüldüğü gece buluşan Metin K. ise Dubai'de tutuklandı ancak 3 ay sonra serbest bırakıldı. Soruşturmada katillerin Fairuz Tower'ın 25. katında bulunan 2502 no'lu dairenin kartlarını kullandığı belirlenmişti. İran asıllı ABD vatandaşına ait bu daire cinayetten 4,5 ay önce kiralanmıştı. 134 bin dirhem emlakçıya gönderilmişti. Sarıyer'deki çatışmadan sonra gözaltına alınan Zindaşti ve sağ kolu Ekrem Öztunç'un telefonlarında bu kiralamayla ilgili WhatsApp mesajlarının bulunduğu öne sürüldü. Mesajlarda Zindaşti Ekrem Öztunç'a 134 bin dirhemlik ödemeyi yapmasını söylüyordu. Üstelik para transferinin referansına 2502 Murcan yazılmasını istiyordu. 2502 dairenin numarası, Murcan ise Gökdere'nin bulunduğu bölgenin adıydı. Ödemenin makbuz fotoğrafı da WhatsApp mesajları arasındaydı. Zindaşti ve Ekrem Öztunç daha sonra bu parayı Metin Kağan'ın istediğini ve ona gönderdiklerini iddia ettiler. Cinayetler zinciri ise filmleri aratmayacak şekilde devam edecekti. Tetikçiler Kanada'da öldürüldü. Latin Amerika asıllı tetikçi Orozman Garcia Revalo, Çetin Koç cinayetinden sadece 5 gün sonra Kanada'nın batısındaki Abbotsford kentinde öldürüldü. Kafasından vurulmuş ve cesedi bir yaban mersini tarlasına atılmıştı. Onun öldürülmesinden bir ay sonra Kanada'nın Vancouver kentinin Agassiz bölgesinde yanmış bir otomobilin içinde tanınmaz halde bir ceset bulundu. Bu ceset Hint asıllı tetikçi Harpreet Mashu'ya aitti. İki tetikçi yakın arkadaştı ve Kırmızı Akrepler isimli bir çetenin mensubuydular. Çetin Koç cinayetinin tetikçileri çok kısa bir süre içinde ortadan kaldırılmıştı. 47. ayrımın sonu. Sayfa 403.